Ayrım 3.
Mutlulukla mırıldandı. Hadi bakalım dünyayla tanış dedi hanımı. Sakın kaçmaya kalkma ama. Kaçmak? Nereye kaçılabilir ki? Gecenin kaçmak değil, yürüyecek hali bile yoktu. O güne kadar hiç görmediği, hiç koklamadığı, hiç dokunmadığı, duymadığı, tatmadığı bunca güzellik, bunca yeni olağanüstü şey karşısında bacaklarının bağı çözülmüştü sanki. Durduğu yere evin önündeki küçücük bahçenin köşesindeki mor kır menekşesi kümelerinin üzerine çöktü. Patilerin arasından hiç tanımadığı uzun bacaklı siyah bir böcek geçti. Bir süre onu tutmaya, daha doğrusu korkutmaya çalışarak eğlendi. Hadi çevrede, bahçenin içinde dolaş biraz. Her yeri kokla, çevreyi tanı. Buralar, bu kırlar senin artık. Hanımının sesi her zamanki gibi sevgi dolu, sıcak ama her zamanki gibi uzaktı. Sanki başka bir yerden konuşur gibi, bambaşka şeyler düşünürken arada söyleniveren baştan sarma sözler gibi. Gece dikkatli, yumuşak, küçük adımlar atarak her adımdan sonra bir an durup patilerine bulaşan serin çiğ damlacıklarını silkeleyerek yürümeye başladı. Ara sıra duruyor, havayı kokluyor, sahibinin kokusunu alınca rahatlıyordu. Kokuların bu kadar çeşitli olmasına, ama asıl bu binlerce koku arasından sahibinin kokusunu hiç şaşmadan tanıyabilmesine şaştı. İçine büyük bir güven duygusu yayıldı. Dünyayı tanımak, her şeyi öğrenmek, görmek için yeterince hazırlıklıyım artık. Her büyük serüvencinin özelliği olan sonsuz merak ve küstahça kendine güven duygusu kıpırdandı içinde. Hanımının uzaktan kendini istediğini fark edince bayağı sinirlendi. Hep peşimde mi dolaşacak böyle benim? Hiç özgür açılamayacak mıyım dünyaya? Birden burnuna o güne kadar hiç doğrudan duymadığı ama kedi içgüdüleriyle kime ait olduğunu hemen anladığı bir koku çarptı. Yüreği göğsünden kopup ağzından dışarı fırlayacakmışçasına atmaya başladı. Köpek kokusu bu. Kaloriferin üstündeki büyük pencerenin içine yatıp evin önündeki yeşil alanı seyrettiği bütün kış boyunca onları uzaktan görmüş, merakla incelemiş, köpekler konusunda tüm anlatılanlara kulak kesilmişti. Bu yaratıkların kedilerin en büyük düşmanları oldukları doğru muydu gerçekten? Neden düşman olalım birbirimize? Kedilerin de köpeklerin de 4 ayağı, 1 kuyruğu, 2 kulağı ve yumuşak postları var. Onlar insanlardan daha çok benziyorlar bize. İnsanlardan korkmuyoruz, onlara kendimizi teslim ediyoruz da köpeklerden neden korkuyoruz bu kadar? Yüz binlerce yıl boyunca oluşmuş bilinçsiz, içgüdüsel bir korku bu, ilkel bir şey. Oradaydı işte. 20 kedi adımı ötede, taze çimenlerin arasında neşeyle koşuşturuyor, burnuyla toprağı eşeleyip, bulduğu bitki köklerini sıçrayarak, havlayarak, yaltaklanarak sahibinin ayakları dibine bırakıyordu. O, kendisini hiç fark etmemişti ama gece, bütün kış boyunca serilip yattığı sıcak pencere içinden onu izlemişti. Ufak tefek bir finoydu. Orta yaşlı olmalıydı. Uzun dalgalı, beyaz tüyleri hep temiz ve bakımlıydı. Yaşlı bir karı kocaydı sahipleri. Her gün hep aynı saatlerde, günde 4 kez gezmeye çıkarırlardı onu. Başka kimseleri, çoluk çocukları yoktu herhalde. Kentin biraz dışında, ülkenin ünlü kanallarının, yer değirmenlerinin, küçük sevimli tuğla evlerin, lale tarlalarının başladığı bu sakin, güzel, tertemiz semtte, yaşlılar, orta halli, sakin memur aileleri, emekliler otururlar. Büyük kentin olağanüstü renkli, hareketli, kaynaşan ayrılıklarla ve çılgınlıklarla dolu hayatını inat, büyük bir düzen ve sessizlik içinde yaşarlardı. Köpekleri de kendilerine benzerdi. Bakımlı, düzenli ve sıkıcı. Kediye daha az rastlanırdı. Gece bütün bir kış boyunca çevredeki hayatın, insanların, köpeklerin değişmeyen tek düzey ritmini öğrenmişti. Bu oldukça renksiz ve sıkıcı yaratıklar arasında bir tek Otto ötekilerden farklıydı. Köpek oyunu kesip burnunu havaya kaldırdı. Adı Otto'ydu. Gece biliyordu. Kaç kez işitmişti sahibi onu çağırırken ya da azarlarken. Kalbi yeniden çarpmaya başladı. Kokumu fark etti. Bakalım ne yapacak şimdi? Kendini yokladı. Hayır, korkmuyordu ondan. Aksine garip bir şey. Sanki bir elektrik akımı onu havayı uzun uzun koklamakta olan köpeğe çekiyordu. Durduğu yerdeki otların arasında saklandı. Kuyruğunu havaya kaldırıp hafifçe salladı. Otto, yeşil otlar ve erken açmış kırmızı laleler arasında dalgalanan siyah tüy yumağını fark etti. Gece, tüm bedeni kas katı kesilmiş, öylece bekledi. Göz göze geldiler ve birden çok tuhaf bir şey oldu. Otto ona gülümsedi. Gece gözlerini 3 kez açıp kapayarak ve utangaç gülümseyerek karşılık verdi. Aralarında 10 kedi adımı kadar bir uzaklık vardı şimdi. Haklıydım. Dost olmamamız için hiçbir neden yok. Bu köhnemiş düşünceleri atmak, içimize zorla kazıdıkları düşmanları aşmak gerek. Arkasında telaşlı adımlar. Bir küçük çalık. Kendini köpeğe kaptıracaksın, sersem seni. O tatlı an bitti. Büyü bozuldu işte. Hanıma geceyi korku ve hırsla yakalayıp bağrına bastı. Böyle yaparsan dışarı çıkamazsın bir daha. Gece Otto'nun ağır başlı, düşünceli adımlarla kendi sahibine doğru gittiğini, yabancı düşmanı yaşlı Nemrut kadının hanımıma isittirmek için bilerek sesini yükseltip kedi köpek bakmayı bilmeyenler, kedilerine sahip olamayanlar hayvan almasınlar diye seslendiğini fark etti. Hanımı yaşlı kadına doğru öfkeyle bakıp yabancı düşmanı cadaloz diye hırsla mırıldandı. Sonra birlikte eve girdiler. Kızgın bir biçimde yere fırlatıldı. Sadece kendi başını değil, bu istileri kurumuş mumyalarla benim başımı da belaya sokacaksın. Gece kuyruğu yerde, küskün ve incinmiş, minderin altına gizlendi. Ne güzel başlamıştı gün oysa. Otların kokusu, güneşin sıcaklığı, ılık rüzgar, ilk aceleci papatyalar, laleler, yeşillikler arasından sakin akan kanallarda yüzen ördekler, kuğular, hele de Otto'nun sevgi dolu gülümseyişini ne güzeldi. Büsbütün hıslandı sahibine. Bu kadar da fazla artık. Hanımımız diye tüm özgürlüğümüzü, tüm bağımsızlığımızı ipotek etmedi ki ona. Bir de özgürlük, bağımsızlık, hak hukuk şampiyonluğunu kimselere bırakmazdı. Şu insanların çifte standartlarının sonu yok. Hanımı minderin önünden geçerken patisini uzatıp hırsla bir pençe attı. Kadının çorabının kaçışını ve pençesinin bıraktığı kırmızı tırmık izini keyifle seyretti. Bu iş burada bitmedi diye mırıldandı. Otto ile bütün ötekilerle, bütün hayvanlar ve bitkilerle tanışacağım. Kanalın öteki yanına kim bilir artlarında ne büyük serüvenler, ne büyülü dünyalar saklayan küçük tepeciklerin ardına geçeceğim. Dünyayı göreceğim. Buna kimse engel olamaz. Bir şey engel oldu ama. Pırıl pırıl gökyüzünün ve güneşin çağrısına dayanamayan hanımı daha o gün, ölü üzere çıktığı kanal boyu bisiklet gezisinden bir ayağına kırmış olarak dönüp 15 gün kapı dışarı çıkmaksızın eve kapanınca, gece de dışarı uzanan koskocaman dünya yerine pencere içiyle yetinmek zorunda kaldı. Sakat bacağımla bir de senin peşinde koşamam, dedi hanıma. Daha birkaç hafta otur evde, nasıl olsa önümüz yaz. İstese ev havalansın diye aralık bırakılan pencerelerden, eve gelen konukların açık unuttukları kapılardan çıkıp kaçabilirdi. Yapmadı. Hanımını çok sevdiğini ilk kez o zaman anladı. Hayat uzun diye düşündü. Birkaç haftacık daha sabrederim. Sonra bir insan haftasının yaklaşık 2 kedi ayı ettiğini hatırlayınca hanımına olan sevgisini, bağlılığını bir kez daha gözden geçirip değerlendirmesi gerekti. Aslında ilk bakışta sanılandan çok daha uzun bir zamandı bu. Yine de dayanabileceğini hissetti. Demek o kadar seviyorum onu. Kötü bir şey bu. Her sevgi bağımlılık getirir ve her bağımlılık kediyi kendine özgürce geliştirip gerçekleştirmekten alıkor. Gece anı defteri tutmaya işte o sıkıcı günlerde başladı. Evin en az uğranan bir köşesini yatak odasındaki dolapla oda kapısı arasında kalan 2 karışlık kuytu bir yeri seçmişti bunun için. Artık bazı günler çok uzun saatlerini bu korunaklı, loş, sessiz köşede geçirdiği oluyordu. Değişiklikten hoşlanan bir kedi şimdi de kendine uyumak için yeni bir köşe buldu diye anlatıyordu hanıma. Gelip gidenlere. Gece belli belirsiz gülümsüyor, insanların bazen ne kadar saf olabileceklerini düşünüyordu. Belki de kendilerine bu kadar güvendikleri için bu kadar kolay kandırılabiliyorlar. Üstün yaratıklar olduklarına inandıkları için küçümsüyorlar bizleri. Küçümsedikçe de bilmeden güçsüzleşiyorlar aslında. Sahibinin hiç okuyamayacağı, hiç bulamayacağı, ne kadar akıllı, sezgili, sevgi dolu olursa olsun varlığını hiç bilemeyeceği anı defterine biraz titrek, biraz deneyimsiz koku harfleriyle gecenin harikulade serüvenleri diye başlamıştı önce. Sonra bu başlığı fazla abarttık, biraz da özentili bularak bir bıyık darbesiyle karalayıp kısaca gecenin anıları diye yazdı. Anılar şöyle başlıyordu. Bugün 7 ayımı bitirdim. Kedi ayı değil, insan ayı hesabıydı. Artık yetişkin bir genç kızım. İnanılmaz müthiş bir şey oldu. İlk kez evden çıkarıldım ve kendi başıma bahçeye bırakıldım. Hep sözü edilip de buralarda pek az görülen güneş, sonunda bulutları dağıtıp yüzünü gösterdiği için olmalı. Tam bilemiyorum ama dışarı çıkmama izin verilmesiyle güneş arasında bir bağlantı olabilir. Hepsi bu kadar değil. Hiç unutamayacağım, daha da güzel bir şey oldu. Dost yüzlü Otto'yu camların arkasından deyip yüz yüze tanıdım. Aramızda yalnızca 10 kedi adımı vardı. Kokularımız birbirlerine değip karıştılar ve birbirlerinden hoşlandılar. Bu ilişkinin sahiplerimizin sevindireceğini sanmıyorum. Hele Otto'nun yabancıları, hele de siyah saçlı, esmer tenli, doğulu görünümlü, kısaca Batı Avrupalı olmayanları hiç sevmeyen hanımı daha ilk günden tepki gösterdi. Hanımıma kötü davrandı. Dışarı ilk çıktığımda hava alsınlar diye kafeslerini balkonuna astığı kanaryalarından Avrupa merkezli batılı küstahlığının hesabını soracağım. Bu terimi hanımından öğrenmişti. Eve sık sık konuklar gelir, çoğu zaman günlerce kalırlardı. Çok sigara, çok içki içilir, çok konuşulurdu. Hanımının hep uzaklardan gelen ama alabildiğine tutkulu, kararlı sesini dinler, anlattıklarını kavramaya çalışırdı. Çok yüksek sesle sanki kavga edercesine tartıştıkları da olurdu. Son zamanlarda bu tartışmalar geceyi ürkütmeye başlamıştı. Sanki birbirlerini sevmiyorlarmış, sanki düşmanmış gibi konuşuyorlardı eski arkadaşlarıyla. Bir keresinde böyle bir tartışmanın ortasında hanımına bağıran o sakallı adamın göğsüne atlayıp sakalının tam üstünü, sağ yanağını bir güzel tırmalamıştı. Bağırışmayı bırakıp hep birlikte kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Görüyor musun, gece bile saçmaladığını anladı, seni protesto ediyor demişti hanımına. Oysa ben sadece sahibimi korumak istemiştim. Bazen o kadar yalnız, o kadar korunmasız görünüyordu ki bana. Son zamanlarda hüzünlü, çok hüzünlü. Ağladığını pek görmedim ama bisikletler gözyaşı dökmeden de hıçkırı hıçkırı ağlanabileceğini biliriz. Geceyi huzursuz eden, yüreğini ağzına getiren bu türden tartışmalardan birinin sonunda uzun bir gecenin hüzünlü bir şafağa ulaştığı saatlerde hanımı o güne kadar hiç duymadığı, gecenin içini ürperten bir ses tonuyla yumuşak değil, yenik, tutkulu değil, kederli, kararlı, güvenli değil, titrek bir tonla. Aslında cellat mıyız, kurma mıyız bilmiyorum. Günahkar mıyız, aziz miyiz bilmiyorum demişti. 50 yaşındayım ve bugüne kadarki tüm hayatım yanlışa adanmış bir hiç oldu. Hiçbiriniz anlatmayın bana artık aslında ne kadar haklı, ne kadar doğru olduğunuzu. Sonra şafak sökerken yattıklarında geceyi koynuna almış, iyi ki sen varsın, elimde bir sen kaldın. Seninle ülkemize döneceğiz. Bizi sevmeyen, küçümseyen bu yabancılardan kurtulacağız. Sakin, sıcak bir deniz kasabası buluruz. Tepemizde güneş, çevremizde portakal ağaçları, doğanın ortasında doğayla uyum içinde yaşayacağız diye mırıldanmıştı. Bir şey anlamamış, pütürlü pembe diliyle hanımının boynunun yanaklarını yalamıştı. Bir tuz ve keder tadı kalmıştı dilinin ucunda. Hanımının ayağını sakatlayıp evde oturmak zorunda kaldığı günlerden birinde ellerinde içki şişeleriyle gelen 3-4 konuk bir gece kalıp ertesi sabah otomobillerine binip gittikten sonra gece anı defterine kısacık birkaç satır yazdı. Bugün henüz tanımadığım, yalnızca adını duyduğum bir kediden mektup aldım. Bu benim ilk mektubum. Mektup arkadaşım Nina, benden oldukça yaşlı ama onun deneyimlerinden yararlanabilirim. Ertesi gün anı defterinde şu satırlar okunuyordu. Nina'ya yanıt yazacağım. Mektubunu getiren sahipleri yapacakları birkaç günlük tatil dönüşünde bize yine uğrayacaklarını söylediler. Burası yolların üzeriymiş. Dönüşlerinde mektubumu Nina'ya onlarla ileteceğim. Nina'nın görmüş geçirmiş, hoşgörülü bir gülümsemeyle, ara sıra başını sallayarak ve sarı yeşil gözlerini kırpıştırarak okuduğu mektup. Sevgili Nina diye başlıyordu. Çok genç, neredeyse çocukluktan yeni çıkmış bir kedi için fazla tekliksiz, fazla senli benli bir hitap. Ne yaparsın, yeni kuşaklar böyle. Hele Avrupa'da yetişenler. Sevgili Nina, mektubunu aldım. Biliyor musun, bana gelen ilk mektup bu. Yanıt vermekte acele ettim. Evet, sana anlatıldığı gibi ben de kara bir kediyim. Adımın gece olması da bu yüzden. Bir çocuk koydu bu adı. Çünkü sahibim onlardan aldı beni. Doğduğum evi hatırlamıyorum, annemi de. Çok küçük ayrıldım. Daha doğrusu ayrıldım ama hiç pişman ve üzgün değilim. Orada 5 kardeş bir lokma süt için annemizin memeleri önünde kuyruğa giriyorduk. Bu evde ise yediğim önümde, yemediğim arkamda. Bana fazla düşkünlüğü bir yana, hanımımın fevkalade bir kadın. Onu belki bir kediye yakışmayacak kadar çok seviyorum. Bu yüzden de sizinkilere biraz bozuldum. Bizde kaldıkları gece onu üzdüler gibi geldi bana. Konuştuklarının, daha doğrusu tartıştıklarının ne olduğunu pek anlayamadım. Ama havada bir uyumsuzluk, terslik titreşimi, aralarında onarmaya gayret ettikleri, belki de onarmayı çok istedikleri, hatta zorladıkları ama bir türlü beceremedikleri bir iletişimsizlik, bir uzaklık vardı. Tüm kedi duyarlılığımla kavradım bunu. Bütün gece bazen öfkeli, bazen kederli, bazen iddialı, bazen yenik sesler bir çöküşten, bir yıkılıştan söz ettiler. Senin hanımın çöken bir duvarın altında kaldığını söyledi. Oysa baktım hiç yarası beresi yoktu, sapasağlamdı. Bisikletten düşüp ayağını inciten sahibim kadar bile aksamıyordu. Ben söylediğine pek inanmadım ama hanımım, o duvarı bizim ördüğümüzü de unutma diye azarladı onu. Demek ki ortada gerçekten çökmüş bir duvar var ve bu duvar her neredeyse onlar için çok önemli. O kadar merak ediyordum ki bir gün gidip mutlaka göreceğim. Benim anladığım kadarı bunlar eskiden birlikte bir işler yapmışlar. Bu işler yanlışmış. Daha doğrusu benim hanımım yanlış olduğunu, hepsini reddetmek gerektiğini düşünüyor ve kendisi başta olmak üzere yapılan yanlışlar için bu işlere karışmış olanları suçluyor. Seninkiler ise yanlışlar da yapılmış olsa doğru ve haklılık payının daha fazla olduğunu, her şeyin inkarının bir kimlik bunalımı getireceğini söylüyorlar. Tabii bunlar benim konuşmalar sırasında duyup kaptığım sözcükler. Bana fazla bir şey demiyorlar. Sonra insan hayatının anlamı üzerinde konuştular uzun uzun. Bu konuda hiç anlaşamadılar. Hatta bir ara hem de seslerini fazla yükseltmedikleri, dostça konuştukları bir sırada havadan o kadar şiddetli bir elektriklenme, öyle keskin bir ters akım geçti ki düşmanlaşacaklar, büsbütün uzaklaşacaklar diye korktum. Ertesi gün ayrılırken yine de dostça sarıldılar birbirlerine. Garip bir ilişki. Sanki iki farklı yöne gitmek isteyen ama bunu bir türlü başaramayan yapışık kardeşler gibiler. Onları ayıranın ne olduğunu anlayamadığım kadar bir türlü kopamamalarının nedenini de anlayamıyorum. Tek bir şey biliyorum, o da insanların çok düşünüp çok konuştuğu. Oysa biz kediler sözcüklerin tutumlu kullanılması gerektiğini, ne kadar çok konuşulursa yakınlık ve sevgi bağlarının o kadar gevşediğini, önemli olanın havada titreşen duygular, bıyık ve kulak uçlarına duyulan titreşimler olduğunu biliriz. Lütfen bana yaz. Senin düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak istiyorum. Bir de Marx ve Lenin konusunda geniş bilgi ver. O kadar çok duyuyorum ki bu adları, meraktan çatlayacağım. Senin gece kardeşin. Anı defteri tutmaya başladıktan birkaç gün sonra gece yaptığı işi anlamsız ve sıkıcı bulmaya başladı. Bütün gün evin içinde sahibi ve dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşan konuklarla baş başa geçirilen günler öylesine tek düzeydi ki anı defterine yazacak bir şey bulamaz olmuştu. Her şeyi, hanımını üzmeyi bile göze alıp bulduğu ilk delikten dışarı kaçmaya karar verdiği bir gün, kadın niyetini gözlerinden okumuş gibi, ''Hava çok güzel bugün, kıyamam sana, hadi çık bahçeye bakalım. Benim bacağım da artık iyileşmeye başladı, ben de birkaç adım atarım ama sakın kaçayım deme, bu ayakla sektirme beni peşinden.'' dedi. Okyanusları aşan ve tuzlu buharla ağırlaşan bulutların, önlerine ilk çıkan bu kara parçasının üzerine ağır yağmur yüklerini boşalttıkları, sonra güneşin itisine direnemeyip batıya doğru uzaklaştıkları pırıl pırıl bir gündü. Gece açılan balkon kapısından dışarı, neredeyse boyuna ulaşan otların çiçeklerin arasına fırladı. Birkaç metre koştuktan sonra bahçeye açılan kapının esini durmuş, gülümseyerek kendisini seyreden hanımının yanına, onun ayaklarının dibine döndü yeniden. İşten gelen bir teşekkür miyavı fırlattı ona. Bacaklarından sol ayağındaki beyaz sargıya süründü. Sırtını kabartıp kuyruğunu havaya dikerek çevresine döndü. Sonra törenin fazla uzadığını düşünüp birkaç metre ötede bir çalının üstüne tünemiş kanatlarını temizleyen bir ispinozun karşısında pusuya yattı. Avlayamayacağını biliyordu. Avlamaya niyeti de yoktu zaten. Ama taze ve ıslak çimenlerin arasında bütün kasları gerilmiş, dikkat kesilmiş olarak böyle yatmak, avcı kedi pozu takınmak çok eğlenceliydi. Kuş, işi ciddiye alıp tünediği daldan ok gibi fırlayınca bu kez küçük sarı bir kelebeğe doğru atladı. Iska geçti. Maksat oyun olsun. Durduğu yerden evine doğru bakınca hanımının bahçeye açılan kapının hemen önüne bir koltuk çekip oturmuş olduğunu, keyifle sigarasını tüttürdüğünü, yüzünü güneşe verdiğini gördü. Ne güzel. Her şey sessizlik, düzen ve mutluluk içinde. Çevrede kimse yoktu. Kanaldaki kurbağaların bıraklamaları, laleleri, sümbülleri, bahar çiçeklerini ziyaret eden arıların vızıltıları duyuluyordu yalnızca. Öğle saatlerinde kimileri işte, kimileri evlerinde dinlenmekte olurlar. Köpeklerini daha geç çıkarırlar gezmeye. Ama belki de güneşi kaçırmak istemezler. Belki ot da görünür birazdan. İçinde bir umutla bekledi. Biraz daha yürüdü. Patilerinin otlara, çimenlere değil de sert bir zemine bastığını fark etti. İnsanlar yol diyorlar buna. evden yana baktı. Hanıma hemen her gün gelen arkadaşıyla konuşmaya dalmıştı. Güneşe karşı yan yana oturmuşlar, ciddi bir yüzle bir şeyler tartışıyorlardı. Beni görmüyor diye düşündü. Şu anda aklı başka yerlerde, beni unuttu, ne güzel. İstesem bir koşuda yolun öbür yanına geçer, kanala uğraşırım. Mutlaka bir yolu vardır öte yana ulaşmanın. Bir kez daha baktı evine. Hanımı mutlu görünüyordu. Arkadaşı geldiği zaman mutlu olurdu hep. Son günlerde ilişkilerinde bir gölge, bir aksama, belli belirsiz bir uzaklık olduğunu hissetti gece. Ne olduğunu anlayamadığı bir sorun, bir engel vardı aralarında. Her şeyi kendilerine dert etmek düşüyor insanların üstüne yok. Yine de belki o engeli açtıklarından, belki de güneşin parlaklığı, havanın ılıklığından bugün keyifliydi sahibesi. Gezenin içi burkuldu, göğsünde suçluluk duygusunun verdiği ufak bir sızı hissetti. Ona bunu yapamam, hiç değilse bugün yapmamalıyım. İlk günden sarsmamalıyım güvenini. Bana güvenebilmeli, dışarılarda ne kadar gezersem gezeyim, sonunda eve döneceğimi bilmeli. Arkadaşıyla birlikte eve girmeye hazırlanan hanımının kendisini çağırdığını duydu. Otta görünürler de yoktu. Onu beklemekten vazgeçti, biraz önceki kaçma düşüncesinden utandı. O ne kadar fark etmemiş de olsa af dilemesi, küçük bir armağanla gönlünü alması gerektiğini düşündü. Şimdi acele ne bulabilirim ki ona götürmek için? Çalıların arasından küçük bir tarla faresi çıktı. Başka zaman olsa onu yakalamayı hiç düşünmezdi. Sevimli küçük bir tarla faresi. Neden olmasın? Mutlaka çok sevinecektir bu armağana. Fareyi bir sıçrayışta yakaladı. Çevikliği ve becerikliliği kendi hoşuna gitti. Fareciğin çılgın bir korkuyla atan yüreğini duydu. Onu yiyecek falan değilim. Kediler aslında fare yemezler. En azından kendilerini bilen, katil ya da yamyam ruhlu olmayanlar. Farelerle oynarız yalnızca. Çoğunlukla oyun sırasında kalpleri durur korkudan. Fareyi dişlememeye, incitmemeye çalışarak ağzında tuttu, hızla eve doğru koştu, avıyla birlikte açık kapıdan içeri daldı ve kırmızı gözlü, uzun kuyruklu minicik yaratığı hanımının ayaklarının dibine bıraktı. Onun neden korku dolu bir çığlık attığını, neden koltuğun üstüne çıktığını, erkek olduğu için korkmaması gerektiğini düşünen ama kendini odanın en uzak köşesine atan arkadaşının telaşını bir türlü anlayamadı.